Hatemül Enbiya, Hazreti Muhammed ve Hayatı. Ali Himmet Berki, Osman Keskioğlu. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. 20. baskı, Ankara 2000. Bu kitap 460 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 20 Nisan 2010. Okuyan Mahinur Eğilmezler. Hatemül Enbiya, Hazreti Muhammed ve Hayatı. İlim ve teknik çağımızda düşünce boyutlarının gelişmesi, Peygamber Efendimizin hayatını daha çok öğrenme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Zira o, yalnız asrına değil asırlara ışık tutan, Kur'an-ı Kerim'i insanlığa sunmuş ve onu açıklamak üzere de peygamber olarak gönderilmiştir. Kur'an'ı anlamak isteyenler, onun hayatını ve ahlakını öğrenmek zorundadır. Bu kitap, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 16.06.1956 tarih ve 280 sayılı kararı ile yayınlanmıştır. Ön söz. Hatemül Enbiya olan sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in mübarek hayatını yazmak bizim için hem şerefli hem zevkli bir vazife olmuştur. Bu eseri yazarken duyduğumuz manevi haz sonsuzdur. Hazreti Muhammed'in hayatı diğer peygamberlerin hayatına benzemez. O müstesna bir hususiyet taşır. O, okundukça insanların nazarında daha büyür, yakından tanındıkça daha çok heyecan verir. Onun hayatı, muhabbet, şefkat, fazilet, hulus ve samimiyet dolu bir hayattır. O, beşeriyete Allah'ın en mükemmel dini olan İslamiyet'i tebliğ etmiş, Allah kullarına olan nimet ve ihsanını onunla tamamlamıştır. O, insanları bir tek Allah'a iman etrafında toplanmaya davet etmiş, muhabbet ve şefkate birbirine bağlı fazilet sahibi bir ümmet, bir İslam camiası meydana getirmiştir. Onun azameti, en güzel usullerle doğru yollardan insanlığı iyiliğe davet etmesindedir. Maddi bir keşmekeşlik içinde çalkalanan insanlar için halas yolu, onun gösterdiği yoldur. Nur ve saadet, onun izinden gidenlerin haz ve nasibidir. Beşer aradığı emniyet ve huzuru, feyz ve fevzi onda bulur. O, beşerin son mürşidi ve halaskarıdır. Onun hayatında şaibe aramak, güneşte leke aramaya benzer. Onun hayatı, Kur'an-ı Kerim'den akseder. Onun ahlakı, Kur'an ahlakıdır. Bu cihet, onun en sadık hayat arkadaşı, faziletli Ümmül Müminin, Hazreti Ayşe'nin şehadetiyle sabittir. Eski yeni bazı tarihçilerin gelişi güzel bir takım rivayetleri onun saf ve temiz hayatını asla gölgelendiremez. O sözler onların kendi görüşleri olmaktan ileri geçemez. İndiği mütalalar asla hakikati ifade etmez. Biz duyulan bir ihtiyacı karşılamak için bu eseri hazırladık. Maksadımız gençlerimize büyük peygamberimizin hayatını elimizden geldiği kadar olduğu gibi tanıtmak ve sevdirmektir. Vaka dilimizde ekserisi şark ve garp lisanlarından tercüme suretiyle meydana getirilmiş bazı İslam tarihleri vardır. Fakat bunlar hem kusurlu hem de ihtiyaçlara cevap verecek mahiyette değildir. Bazıları ise maksadı mahsus mahsulüdür. Türk gençliğinin peygamberlerinin hayatını garp tercümelerinden öğrenmek zorunda kalması ne kadar acıdır. Biz okuyucularımıza takdim ettiğimiz bu eserin mükemmel olduğunu asla iddia edemeyiz. Ancak bir boşluğu doldurduğunu ve bir ihtiyaca cevap verdiğini söyleyebiliriz. Kitabımız daha mükemmel eserlerin hazırlanmasına vesile olursa, emeğimiz boşa gitmemiş demektir. Böyle bir masariyet bizim için mucibi tesellidir. Beşerin son mürşidi Hazreti Muhammed'in hayatıyla artık bütün muzdarip dünya meşgul oluyor. Onu her gün biraz daha iyi anlıyor ve hürmetle anıyorlar. Şu da bilinmeli ki, onu layıkıyla anlatabilmek fani kalemlerin takadı üstündedir. Her vasfı ki imtiyaz-ı haiz, tarih onu vasfederken aciz. Bu eserimizle bütün dünyanın kendisiyle meşgul ve önünde baş eğdiği sevgili peygamberimizin hayatını biraz olsun tanıtabilirsek hazımız o nispette büyük olacaktır. Bize düşen sayu gayrettir. Tevfik ve hidayet Allah'tandır. Ankara 9 Zilhicce 1375 18.07.1956 Müellifler. 1. Bölüm Giriş. İslamiyet'in zuhuru sırasındaki dünya ahvaline umumi bir bakış. Emir Ali, İslam'ın ruhu, Meferit Vecdi, Safvetül İrfan. İslamiyet'in muzdarip insanlığa neler getirdiğini ve Hz. Muhammed'in tebliğ eylediği İslam talimatının beşeriyete nice hizmetleri olduğunu layıkıyla anlayabilmek için o zamanki dünya ahvaline şöyle umumi bir nazar atfetmek yerinde olur. Miladi 6. asırda dünyanın üstünü kalın siyah bulutlar kaplamıştı. Dünyada insanlığın en muhtaç olduğu şey huzur ve sükun, asayiş ve emniyet kalkmıştı. Dünyanın birçok köşeleri kanlı boğuşmalara sahne oluyordu. Şöyle ki, İspanya ve Cenubi Fransa'da saltanat davaları yüzünden siyasi boğuşmalar, kargaşalıklar vardı. Fransa'da Vizigotlarla Franklar arasındaki nizalar tarihin en hazin sayfalarını yazıyordu. Anglo-Saksonlar İngiltere adasını istila etmişlerdi. Orada da kanlı boğuşmalar oluyordu. Bugün sanat ve medeniyet kaynağı olan İngiltere o zaman vahşet içindeydi. Koyu bir zulüm ve zulmet içinde bocalıyordu. İtalya'da Romalılar eski şöhret ve ehemmiyetini kaybetmiş, o koca imparatorluğun merkezi olan Roma şehri sırf dini bir merkez haline gelmişti. Bir Roma Germen millet camiası yapmak, yeni bir garbi Roma imparatorluğu kurmak isteyen Teodorik bunu yapamadan ölmüş, dahili ve harici entrikalarla sarsıldıktan sonra Roma'da kurduğu bu Germen Got hakimiyeti nihayet bulmuştu. Bu hakimiyetin hudutları Sicilya'dan Tuna kaynaklarına ve Dalmatça Alplerine kadar uzanan sahalarda bulunuyordu. Bizans, eski tarihi şöhreti silinmiş, sönük bir haldeydi. Şarki Avrupa, Garp'ten, Ren Nehri'nin döküldüğü yerden başlayarak, doğuda Tuna'nın ağzına kadar kargaşalık içinde çalkalanıyor, yeni yeni istilalara maruz bulunuyordu. İskandinavyalılar, Norveçliler, Danimarkalılar, Gotların ve Hunların çığırına koyulmuşlar, istila peşindeydiler. Milletler göçüyor, devletler çöküyor, bu memlekete Hristiyanlık yeni yayılıyor, eski iptidai dinin izleri siliniyor, mezhep ve din mücadeleleri oluyordu. Avrupa'da vaziyet kısaca böyle bir manzara arz ediyordu. Asya'ya gelince, o da Avrupa'dan hiç de aşağı değildi. Lisanların ve fikirlerin kaynağı olan Hint ve Tibet, siyasi ve felsefi meselelerin en gariplerine sahne olan Çin, iç ve dış harplerle, dini münazaalarla birbirlerine girmişler, boğazlaşıp duruyorlardı. Asya'nın şimali o zaman henüz malum bile değildi. İran ise Bizans'ta daimi bir harp halindeydi. Irak, mezhep kavgalarına sahne olmuştu. Afrika'da ise Romalılar ve Yunanlılar Mısır'ın kanını emiyorlar, o eski medeniyet ülkesini sömürüyorlardı. Afrika'nın şimalini aynı siyah bulutlar kaplamış, korkunç fırtınalar kasıp kavuruyordu. Bütün dünyayı saran bu ahvalden kurtulabilmiş tek bir ülke vardı, Arabistan Yarımadası. Onun ahvalini incelemezden önce onun komşuları olan üç memlekete şöyle bir göz atalım. İran. İslamiyet'in zuhuru esnasında İran'da Sasaniler hakimdi. İran'ın şarkında ve şimalinde Türkler, garbında da Şarki Romalılar vardı. Ön Asya'da birbirine rakip olan İran ve Bizans devletleri arasında sürüp giden boğuşmalar oluyordu. Nuşirevan, Bizans'ı mağlup etmiş, Suriye'yi almış, Antakya'yı yakmış yıkmış, Anadolu'yu baştan başa talan etmişti. Bizans'ı yıllık 30 bin altın vergiye bağlamıştı. Yemen kıtasını da İran'ın hakimiyeti altına sokmuştu. Nuşirevan'ın ölümünden sonra İran'da sükût başlamıştı. Hüsrev Perviz, Mısır'ı ve Suriye'yi zapt etmiş ise de sonunda Kayser Heraklius onu mağlup etmiştir. Sonra İran'da taht ve saltanat kavgaları başlamış, siyaset entrikaları memleketi sarsmıştı. Hüsrev Perviz'in fazla müsrifliği, ahalinin mal ve mülkünü müsaade etmesi gibi haller vaziyeti hepten kötüleştirmişti. Memleket içinden ve dışından kaynaşıyordu. İçtimai düzen bozulmuştu. İslamiyet'in zuhuru sırasında İran ahalisi avam ve zadegan sınıflarına bölünmüştü. Avam sınıfı istismar olunuyordu. Devletin resmi dini Zerdüştlüktü. Bu din adamları hükümdardan ziyade nüfuz sahibiydiler. Hükümet bunların elindeydi. Irak'ta da Mecusi, Zerdüştlük, Hristiyanlık birbiriyle mücadele halindeydiler. Bizans. 6. asırda Bizans Şark'tan İran'la, Kafkaslarda Hazar Türkleriyle, Balkanlarda ise Bulgar Türkleriyle komşuydu. Bizans bir sükût halindeydi. Kumar masaları, hamam eğlenceleri zevk ve sefa almış yürümüştü. Taht kavgaları bu sükûtu kolaylaştırıyordu. Bundan faydalanan Afrika Umum Valisi Heraklius, kuvvetli bir donanma ile İstanbul'a geldi ve tahta geçti. Bundan önce İran Şahı Nuşirevan Kadıköy Havalisi'ne kadar ilerlemişti. İran ve Yunan mücadeleleri pek eskidir. Her ikisi de dünyaya hakim olmak sevdasındaydılar. Bu mücadelelere en fazla Suriye toprakları sahne oluyordu. Miladi 616 yılına kadar Suriye'de katliamlar devam etmişti. Acemlerin istilaları sırasında burada Hristiyanlardan 90 binden fazla insan öldürülmüştü. Heraklius, Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret yılı olan miladi 622 tarihinde kuvvetli bir ordu ile yürüyerek İranlıları Nineva civarında dehşetli bir mağlubiyete uğrattı. Heraklius, İranlıları yenip tekrar ele geçirdiği Kudüs'e girdiği zaman İslam peygamberi Hz. Muhammed'den kendini İslam dinine davet mektubu aldı. Bu namelerden ileride ayrıca bahsedeceğiz. Heraklius o zaman hiç hatırına getirmiyordu ki 10 sene sonra bu İslam peygamberinin orduları onun ordusunu Ecnadin muharebesinde mağlup edecekler, kendisi de ağlaya ağlaya Suriye'yi terk edecektir. Bu asırda Rumlar Avrupa'da Gotların hücumuna uğramışlardı. Hunlar da şarktan Roma'yı tehdit ediyorlardı. Gerek İran ve gerekse Bizans'ta din ve mezhep kavgaları oluyordu. Bu din mücadelelerine Yahudiler de karışıyor, onu körüklüyorlardı. Yahudiler Hristiyanları, Hristiyanlar da Yahudileri fırsat buldukça öldürüyorlardı. Yalnız devlet adamları değil, din adamları da ellerini kana bulamaktan çekinmiyorlardı. Her taraf kan içindeydi. Yahudiler o devirde Rumlardan intikam almak için icra ettikleri efal cümlesinden olarak Acemlerden 80 bin Hristiyan esiri satın almışlar ve cümlesini kesmişlerdi. George Zeidan, Medeniyeti İslamiye Tarihi, sayfa 40. Mısır. Mısır tarih boyunca birçok istilalara uğramış bir ülkedir. Türkler, İranlılar, Büyük İskender ve Romalılar eskiden Mısır'ı istila etmişlerdi. Romalılar, milattan 30 yıl evvel Mısır'ı müstemleke haline getirmişlerdi. Roma orada bir vali bulunduruyordu. Valinin merkezi İskenderiye şehriydi. Romalıların istilasından sonra Mısır'da eskisi gibi büyük binalar, mabetler vücuda getirilmedi. Mısır, ilim, sanat ve iktisadi cihetlerden sükuta başladı. İçtimai nizam günden güne bozulmaya yüz tuttu. 172 yılından itibaren Mısır ahalisi Roma idaresine karşı ayaklanmaya başladı. Evvelden Yahudilerle Romalılar arasında İskenderiye civarında başlayan kargaşalıklar yavaş yavaş bütün Mısır'a yayıldı. Roma'nın koyu zulmü, tasavvuf cereyanlarına yol açtığından Romalıların şiddetli taziklerine rağmen Hristiyanlık Mısır'da süratle yayılıyordu. Romalılar buna mani olmak için birçok yerlerde yaptıkları gibi Hristiyanları kılıçtan geçiriyorlar, aslanların ağzına atıyorlar, canavarlara parçalattırıyorlardı. Buna rağmen Hristiyanlık Mısır'da yayılmıştı. En sonunda Roma kendisi de Hristiyanlık hamisi kesilmişti. Asıp kestikten, yakıp yıktıktan sonra Roma'nın Hristiyan olması, Hristiyan müminlerine geniş bir nefes aldırmıştır. O zaman Mısır'da da birçok manastırlar yapılmış, rahipler, keşişler çoğalmış, kiliselere ve manastırlara birçok arazi tahsis edilmiş, bu yüzden devletin geliri azaldığından vergiler artırılmıştı. Sırtlarına ağır vergiler yüklenen halk günden güne fakir düşüyordu. Mezhep ihtilafları, din kavgaları da almış yürümüştü. Halk bunlardan bıkmıştı. Ağır vergiler altında ezilen halk, İslam fatihlerini halaskar gibi karşılayacaktır. İşte İslam'ın zuhurundan önce Arabistan Yarımadası'nın komşularında vaziyet böyleydi. Bütün dünyada sınıf farkları vardır. Köleler, esirler pek acınacak halde bulunuyordu. Hele kadınların birçok haklardan mahrum tutuldukları, erkeklerin elinde bir köle muamelesi gördükleri, eşya gibi alınıp satıldıkları göz önüne getirilirse, insanlığın ne kadar acıklı bir vaziyete düştüğü kolayca anlaşılabilir. İslamiyet, zayıfların hamisi olarak ortaya çıkmıştır. her nevi sınıf farklarını ortadan kaldırıp dünyanın hala erişemediği müsavatı tam bir şekilde ilan ve tatbik etmiştir. Fransız Büyük İhtilali'nin binlerce insan kanıyla yazdığı Hukuki Beşer Beyannamesinden bugün Birleşmiş Milletler camiasının dünyanın yarısında tatbik edebildikleri insan hakları beyannamesinden o zaman eser yoktu. Bunları bundan 14 asır önce İslam peygamberi Veda Haccı'nda bütün insanlığa çok belli bir tarzda ilan etmiştir. İleride etrafıyla bahsedeceğimiz o hutbesinde Cihan Şumul Nutkun'da Büyük İslam Peygamberi bütün insanlığa hitap edecektir. Burada bir münasebe arz edelim ki bir şeyin ilanı başka, tatbiki yine başkadır. Nasıl ki tatbik edilmeyen nice beyannameler ve beyanat vardır, halbuki İslam'ın ilan ve tesis ettiği şeyler tatbik edilmiştir. Misal mi istiyorsunuz? İşte Hazreti Ömer. Dünyada adaletin timsali olan bu mübarek zat hem demiş ve hem de dediklerini öylece yapmıştır. Herkes adaletten ve demokrasiden bahseder. Fakat Hazreti Ömer gibi dediklerini aynen tatbik eden hani? Ömer hak bildiği ve hak olduğunu söylediği şeyleri bizzat kendisi de yapmıştır. Laf kolaydır. Fakat iş güçtür. Dediklerini tatbik edenler azdır. Dava adamı, iş adamı olabilmek, halka kendisi örnek olmak, işte büyüklük budur. Halkın başına geçtikten sonra kendisinin halktan bir fert olduğunu unutmadan yaşayabilmek, işte Hazreti Ömer'in cihanı hayran eden azameti buradadır. Halk arpa ekmeği yerken onun boğazından beyaz ekmek geçmez. Halk yamalı elbise giyerken o cicili bicili elbiseler içinde rahat edemez. Halka taze et dağıtırken evinde ekmeğini zeytinyağına banarak yer. Kayseri'nin elçileri onu kırda bir taşı başına yastık yapmış uyurken bulur. Halk adamı işte böyle olur. İslamiyet insanlığa böyle misaller ve örnekler vermiştir ve böylelikle insanlığı kurtarmıştır. Yoksa beşeriyetin biçareliği, perişanlığı sürüp gidecekti. Dünyanın o zamanki manzarası pek acıklıydı. Beşeriyetin nasıl bir duruma düştüğünü biraz daha belirtmek için insanlığın yarısı olan kadınların ahvalinden kısmen bahsedelim. Kadınlığın durumu. Kadının içtimai durumu Araplarda çok kötüydü. Fakat diğer milletlerde sanki daha mı iyiydi? Asla. Gerek Asya ve gerek Avrupa'da kadın hukukundan mahrumdu. Hiçbir hak sahibi sayılmazdı. Erkek istediği zaman onu boşar, istediği zaman alırdı. Kadın eşya gibi telakki edilirdi. Evde hizmetçi derecesinde tutulurdu. Yahudi kızları babalarının evlerinde bile bir hizmetkar gibiydi ve icabında satılırlardı. İran'da Mezdek, kız kardeş ve ana ile evlenmeyi bile caiz gören sözüm ona bir din kurmuştu. Zerdüşlük de kız kardeşiyle evlenmeyi kabul ediyordu. Bu vaziyete düşen kadınlıktan ne beklenirdi? Çin ve Hint gibi eski milletlerde kadının ne kadar acıklı bir halde tutulduğu herkesçe belli bir şeydir. Eski kavimlerde kadının mevkii her nedense çok geri tutulurdu. Bilhassa Hint'te kadın pek zavallı bir mahluk addolunurdu. Kadının hiçbir hakkı yoktu. Kadın zevk aletiydi. Rahibeler bile fesada vasıta yapılırdı. İlahların musikiyi ve raksı sever olduklarına inançları olduğundan mabetlerde birçok rakkaseler papazların her emrine amade bulunurdu. Kadınlar vedaları okumaktan, ruhlara yapılan ayinlere katılmaktan, ilahlara kurbanlar takdim etme merasimine iştirakten memnuydu. Kadının dini efendisine hizmetten ibaretti. Ölen kocasının naaşı üzerinde kendisini yakmak suretiyle hayatını kurban eden sadık zevce en asil ve de en iyi kadın diye bütün Hint mabetlerinde tebcil olunurdu. Bu ne kötü bir adettir. Dul kalan kadın böyle feci bir surette yakılarak kurtulmuş addolunurdu. Çünkü ana olmadığı takdirde böyle bir kadının duçar olacağı yegane akibet en müthiş sefaletti. Hiçbir felsef veya mütefekkir genç dulların duçar oldukları bu feci zulme karşı nefret seslerini bile duyurmamıştır. Hindularca kadının mevkii çok alçak tutulurdu. Kadın hakkında Manu da şöyle demektedir. Kadınların murdar temayülleri vardır. Kadınların seciyesi zayıf, ahlakları fenadır. Bunlar gece gündüz tahakküm altında bulundurulmalıdır. İran'da Mecusi Zerdüşlerin devrinde kadınların geçirdiği tahakküm ve mahkumiyet de çok fecidir. Kadın bu devirde erkeğin şehvetine mahkum olan bir esirden ibaretti. Bir İranlı en yakın akrabasıyla bile evlenebilirdi. İstediği zaman boşamak da serbestti. Bu iş onun keyfine bağlıydı. Kadınları infirada mahkum etmek yalnız İranlılara mahsus bir adet değildi. Yunanlılar da kadınları evlerinde kilitler ve bunların umum arasında görünmelerine müsaade etmezlerdi. İran'da kadınları muhafaza için harem ağaları kullanmak en eski zamanlardan beri şaiydi. Yunanistan'da olduğu gibi İran'da da odalıklar almak adet olmuştu. Emir Ali, İslam'ın Ruhu, sayfa 22. Şimali ve Garbi Avrupa, İslamiyet'in zuhuru sırasında koyu bir karanlık içinde yüzdüğünden oradaki aile hayatını bilemiyoruz. O karanlık içinde kadının durumunun ne olduğunu sezmeye imkan yoktur. O günün efendisi sayılan Bizans'ta ise kadının durumu şöyleydi. Kadın erkeğin malıydı, onda istediği gibi tasarruf hakkı vardı. Hayatı ve ölümü eşinin elindeydi. Köle muamelesine tabi tutulurdu. Kadın evvela babasının, evlendikten sonra kocasının, kocası ölünce de oğlunun esiriydi. Kadın bir şehvet metaı addolunurdu. En medeni olan Atinalılar arasında bile kadın çarşılarda satılır, başkalarına ihale olunur, zevke tabi bir aletti. Kadın mahza evin düzeni, çocuklara bakmak için lazım olan fakat buna rağmen fena addolunan bir şeydi. Eski Yunan'da ailede baba hakimdi, çocuklarını satabilirdi. Eski Fransa'da da hal böyleydi. Eski Roma aile teşkilatında baba reisti. Reis çocuklarına istediği gibi tasarruf eder, aileden atar, satar ve aile disiplinine aykırı harekette bulunan aile efradını öldürebilirdi. Hazreti İsa kadınlar hakkında çok hayırhahtı. Fakat Hristiyan Avrupa, putperest Avrupa gibi kadını hakir görmekten kendisini bir türlü kurtaramadı. Kadın ile erkek arasındaki münasebete başka gözle bakarak eski görüşlerden ayrılamadı. Kadın köle mevkiinden kurtulamadı. Muhtelif devirlerde zaman zaman ortaya atılan felsefe meseleleri arasına bile karışan şu meseleler, kadın hakkındaki o kötü telakkinin devamından başka bir şey midir? Ona mesuliyet var mı, yok mu? Yoksa hayvanlar gibi mesul değil mi? Bu gibi acayip şeyleri ortaya çıkaranlar bulundu. Kadının ruhu olup olmadığı münakaşa edildi. Hristiyanlık, şefkat ve merhamet duygularına çok fazla önem verirdi. Putperestliği yıkmak için gelmişti. Fakat bunlar hep tersine dönüyordu. Halk ölülerin ruhlarına tapıyordu. Azizlerin muhalefatı takdis yapılırdı. Kilise kendi fikrine muhalif olanları amansız eziyordu. Bütün cihan medeniyetinin gözü önünde Hristiyanlığın tarihinde namı aziz olarak kaydolunan birinin eliyle ve teşvikiyle asil bir kadın gayri kabili tavsif bir şekilde katledilmiş ve bu aziz son anda kendisini müdafaa edecek ve hattı hareketini mazur gösterecek bir adam da bulmuştu. Trapezde beli sayfeleri Hristiyanlığın en feci cinayetlerinden biri olarak yaşayacak olan bu cinayeti tasvir etmektedir. Dershanesi İskenderiye'nin bütün servet ve ihtişamıyla malamal olan güzel, hakim ve faziletkar bir kadın dershanesinden çıktığı sırada Hristiyan mutasıpları tarafından duçarı tecavüz olmuştu. Kendilerini din müdafileri addeden bu haydutlar biçare kadını arabasından çekmişler, üstünü başını tarumar ederek tamamıyla üryan bir halde sokaklarda sürüklemişlerdi. Korkudan bihuş olan biçare kadın en yakın kiliseye götürülmüş ve orada azizin eliyle katledilmişti. Bunu mütakip üryan ceset parça parça edilmiş, kadının etleri kemiklerinden ayrılarak ateşe atılmış ve bu suretle bu şeytani cinayete nihayet verilmişti. Hristiyanlık bu cinayetin mürtekibi olan haydudu aziz mertebesine yükseltmiş fakat kurban edilen Hipatya'nın intikamını Amr İbnil As'ın muzaffer kılıcı almıştı. Emir Ali, İslam'ın Ruhu, sayfa 41. İçtimai hayatın bozulduğu, ahlak bağlarının çözüldüğü, fazilet nizamlarının, cemiyet kaidelerinin inhilal ettiği böyle bir zamanda Hazreti Muhammed yeni bir din ve nizam getirmiştir. Bu dinde kadının mevkii çok muhteremdir. Kadına merhamet, hürmet esastır. Kadın erkekle eşit haklara sahiptir. Kadın da erkek gibi itikadi, ameli ve ahlaki hükümlerle mükellef, iyilikle amel, kötülükle nehy ile memurdur. Erkeklere okumak farz olduğu gibi kadınlara da farzdır. Kadın muamelat ve ukubatta tıpkı erkek gibidir. Malı, nefsi ve zimmeti üzerinde istediği gibi tasarruf hakkına maliktir. Kimsenin iznine ve hakimin müdahalesine ihtiyacı yoktur. Evlenme, alım-satım, kiraya verip alma, bağışlama, emanet etme, kefil olma, havale yapma, ödünç para verip alma, şirket kurma, vekalet, sulh ve ibra, dava ve ikrar gibi bir cümle hususlarda İslam hukukuna göre erkek gibidir. Kadın da erkek gibi gayrimeşru fiil ve hareketlerinden malen, vicdanen mesuldür. Mirasta erkekten noksan alması, ihtiyaca, kadın ve çocukların infak külfeti koca üzerine olmasına, şehadette iki kadının bir erkek makamında tutulması, şehadeti tahammüldeki zaafına, diyeti erkeğin diyetinin yarısı olması, say kudretindeki noksana binaendir. Bununla beraber bazı hallerde bir kadının şehadeti bile kabul olunup onunla hüküm verilir. Bundan da anlaşılıyor ki birkaç meselede kadın ile erkek arasında görülen fark insan hakları bakımından değil kadınların hususiyetleri bakımındandır. Hatta İslam şeriatinde kadınlar siyasi haklara dahi maliktiler. Hazreti Peygamber Efendimiz onların da biatlerini kabul ediyordu, kadınlar da rey veriyordu. İmam-ı Azam'ın içtihadına göre kadınlar hakim de olabilirler, doktor, hasta bakıcı olan nice kadınlar vardır. Talim ve tedris işlerine kadınlar da iştirak etmişlerdir. Bütün bunlar meydandayken nasıl olur da İslamiyet'ten önceki devirde Arap kadını bilhassa iktisaden müstakil olduğu takdirde sonraki zamandan çok daha fazla bir hürriyete sahip bulunuyordu. Brockelman, İslam Milletleri ve Devletleri Tarihi sayfa 14, çeviren Neşet Çağatay, Ankara İlahiyat Fakültesi yayınlarından 1954. Bu eser birçok hata ve iftiralarla doludur. Ne korkunç iftiraları ihtiva ettiğine bir misal vermek için son yıllarda daha iyi tanıdığımız Fatih Sultan Mehmet hakkında yazdığı şu satırları nakletmek kafidir. Onun daimi bir surette yeni hedeflere yöneltilmiş olan eğilmez iradesi, zamanındaki barbarlığı bile çok aşan zalimlikle birleşiyordu. Onun harp esirlerine karşı tatbik ettiği muamelenin bir eşine rastlayabilmek için Asurluların büyük krallarına kadar çıkmak icap eder. Bilhassa testere ile insan gövdesi kesmek onun çok hoşuna gidiyordu. Aynı eser sayfa 299. Diyebilir ve hakikatleri bu kadar ters göstermeye kalkışır. Sırası gelince bu mesele üzerinde uzun boylu duracağız. Burada bu kadarcık işaretle iktifa ediyoruz. İşte Hazreti Peygamber'in İslam dinini tebliğ için Allah tarafından gönderilmesinden önce dünya ahvali bu merkezdeydi. İslamiyet, muzdarip beşeriyetin halaskârı olmuş ve beşeriyete muhtaç olduğu şeyi getirmiştir. Hülasa, İslamiyet'ten evvel dünyanın hiçbir yerinde huzur ve sükun yoktu. Romalıların bozuk ahlakı, sefaat her tarafı kaplamıştı. Bizans sükût halinde bulunuyordu. Bütün dünya vahşet ve zulm içindeydi. Hayır ve faziletin namını anan yoktu. Herkes şer kuvvetiyle iş görüyordu. Hak kuvvete mahkumdu. Kalplerden merhamet silinmişti. Şefkat ve merhamet getiren Hristiyanlık bile eskiden mensuplarının gördüğü acıların intikamını almak sevdasındaydı. Yahudilere neler yapmıyorlardı? Baştakilerin en büyük gayeleri harpti. Dünyayı ateşe verip kan ve alev içinde insanlar boğulurken ganimet toplamak istiyorlardı. Şehirler yıkılıyor, ülkeler harap oluyor, hastalık ve sefalet dünyayı kırıp geçiriyordu. Fitne ve fesat kasırgaları her tarafı kasıp kavuruyordu. Dünyadan el çekmiş keşişlerin manastırlarında ve eski felsefe kırıntılarını taşıyan bazı alimlerin mesailerinde ancak ümit veren bir selamet ışığı görülüyordu. Fakat onlar da azdı, boğulmaya mahkumdu. Emniyet ve huzur, adalet ve asayiş, beşerin en muhtaç olduğu bu şeyler yeryüzünden kalkmış, barbarlık dünya yüzünü kaplamıştı. Ancak coğrafi durumu itibariyle Arabistan Yarımadası bu kargaşalıklardan kısmen azade kalabilmişti. Avrupa uzaktı, Hint ve Çin ile temasta değildi, İran'la komşuydu fakat fazla bağlılığı yoktu. Suriye tarafından Romalılarla komşuydu. ticari münasebetleri vardı fakat kültür münasebetleri yoktu. Arabistan'ın sıkı münasebette bulunduğu tek ülke Habeşistan'dı. Hasılı cihan pek karanlık ve karışık bir haldeydi. İslahı bir peygamberin zuhuruna muhtaçtı. Bütün ümitler Yahudi ve Hristiyan dinlerinin müjdelediği ahir zaman peygamberine müteveccihti. Bütün dünya zulmet içinde bu halaskarın zuhurunu dört gözle bekliyordu. Mukaddes beytin bulunduğu Mekke'de doğan Muhammed, Abdullah işte beklenen bu halaskardır. Birinci ayrımın sonu, sayfa 15.